Ayrım 37, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 512. Ve de muhteşem bir oyuncuya diye ekledi Rodero. Çabucak ancak aynı anda kendisi de bir oyuncunun ne işe yarayacağını izah edemeyeceğini fark etmişti. Bu yüzden cezbedici bir gülümseme ve şirin bakışlarla yetindi. Haklısın diye beklenmedik şekilde bu oyuncu tarafından destek gördü. Safsatalarıyla rakibin dikkatini dağıtabilir. Cüceler sırıttılar, sadece Goyimbar ciddiydi ve sonunda dayanamayıp patladı. Gundogar çoktan gri dağlara ulaşmıştır dedi kızgınlıkla bulunduğu köşeden. Keskin ateş sizden önce yapıp yüce kral olacak ve siz de buna engel olamayacaksınız. Küçümseyici bir tavırla Narmora'ya baktı. Onunla bu iş asla olmaz, o sadece yarı kara elf. Bunları dedikten sonra kalkıp dışarı çıktı. O zaman Nodon'u da sadece yarı yarıya öldürür dedi Bavragor homurdanarak ve yanında getirdiği biradan bir yudum daha aldı. Gerisini de biz hallederiz. Bu cümlesi ortamı gevşetti ve hep birlikte gülmeye başladılar. Ertesi sabah kraliçe Iksimtais ve kalan mensuplarıyla birlikte ikincilerin dağlarına oldukça benzeyen Kızıl Dağların uçurumları üzerindeki parlak köprülerden geçtiler. Bavragor sürekli olarak orayı burayı ekleyip yoklayarak duvarları kontrol etmekten kendini alamıyordu. Fena değil ama daha iyi de değil diyerek vardığı enteresan diplomatik sonuçları açıklıyordu. Kısa süre sonra üzerleri altından cüce rönleriyle bezeli yekpare çelik bir kapıya vardılar. Kraliçe sözleri söyledi ve kapı açıldı. Arkasında yer alan salon Tunkdil ve yoldaşlarının yola çıktıkları salonla tıpatıp aynıydı. Buhar kazanları, dişler ve 8 sıra ray burada da bulunuyordu. Mühendisler makineyi çalıştırdılar. Kısa bir süre sonra aletler tıslayıp kaynamaya başladı. Etraf sıcak metal ve gres yağı koktu. İlkler tünel sistemini iyi korumuşlar dedi Furgas etrafa göz atarak. Ne pas ne de toz var. Geçmişte istedikleri zaman yola çıkabiliyorlarmış diye tahmin ediyorum. Bu dediğini yapmamış olmanız bir hataymış diyerek kayıflandı Iksimtais ve kendi vagonu ile diğer ekibin vagonunu hazır etmeleri emrini verdi. Bir vagon yaralarından iz kalmamış olan Dijeron içindi. Zırhının delinen kısımları daha o gece demirci ustaları tarafından tamir edilmişti. Alışkın olmayan gözlerin tamirat yerlerini fark etmesi neredeyse imkansızdı. Savaşçı için vagonun içindeki sıraları söktüler. Böylece içine yatabilecekti. Yolculuk sırasında başını çarpıp kendi kendini kafasını uçurmasından korkuyorlardı. Diğer bir vagona cüceler bindi ve sonuncusuna da oyuncular. Andokai ve keskin ateşi yapacakları malzemeler yerleştirildi. Yorgun görünüyor. Tunkdil Andokai'ye yaklaştı. Gücünüz ne durumda? Bitkin olduğunuzu söylemiştiniz. Maga yolculuk sırasında fazla savrulmasın diye sarı saçlarını deri bir kayışla bağladı. Gerçeği mi bilmek istersin yoksa yalan mı söyleyeyim? Gerçeği. Vagonlardan birinin kenarına ilişti ve hazırlıkları izlemeye başladı. Kısa bir süre sonra büyü gücüm tükenmiş olacak. Uzun süreden beri büyü gücü çekebileceğim bir sihir alanında bulunmadım. Magusların ülkeden hiçbir zaman terk etmemelerinin nedeni bu mu? Gözlerini Tukdil'in sakal yüzüne çevirdi. Evet, Magusların sırrı bu. Elbette o alanların dışında da güç kullanabiliriz ancak içimizde olan enerji çabucak tükenip bitiyor. Tıpkı delik bir su hortumu gibi düşün. Sen içmesen de içindeki su tükenir. Birkaç büyük büyü sonrası tüm sanatın biter. Dijeron'a baktı. Bu yüzden dövüşmeyi öğrendim ve Dijeron'u da sürekli yanımda bulunduruyorum. Büyü bittiğinde savunması kalmak istemiyorum. Tunkdil düşündü. Bu Nodon'u yenmek için bir yol olabilir mi? Andokai başını saldı. Ben olsam buna güvenmezdim. İçine giren yaratık ona bilinmez kuvvetler bahşetti. Cüce Narmora'ya baktı ve lambaya yaptığı şeyi düşündü. O büyü yapabiliyor. Hayır sanmıyorum. Gerçi halka hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim ancak öyle büyük yetenekleri olacağına inanmıyorum. Sanırım doğuştan gelen bazı yetenekleri vardır. Karanlığı çağırmak, ateş söndürmek, rüyaları değiştirmek gibi. İnsanları korkuya sevk eden ve kara elfler etrafında örülmüş olan gizemi güçlendiren bir takım numaralar. O kadar mı? Sintauras sizin büyük kalkanınızı deldi. O bir hileydi, büyü değil. Öldürülmüş kara elflerin üzerinde kristaller bulduğumuzu hatırlıyor musun? Tunkdil başını salladı. Onları büyülere karşı korumak için Nodonon'dan almışlar. Bir tanesini okuna bağlayıp benim büyümü bozdu. Andokai ayağa kalktı. Zamanı geldi, harekete geçebiliriz. Hazırlıklar tamamlanmıştı ve hatta kraliçenin vagonda raylara yerleştirilmişti. Unutma Tuntil, ben gücümü saklayacağım. Sürekli müdahale edebileceğini düşünmeyin. Diğerlerine söyleyeceğim, sihir olmadan da başarabiliriz. İksim Tyson vagonları incelediği rampaya döndüler. Böyle bir yolcunun nasıl olacağını merak ediyorum. Parlak tüylerini okşadı ve erkeklerin bakışlarını merak ediyorum. Yerine geçip freni çekti. Sizi ve keskin ateşi bekliyor olacağız. Bırak kas sizinle olsun. Harekete geçtiler ve anda tünelin içinde gözden kayboldular. Seninle de diye seslendi Tuntil arkasından ve yerine oturmak üzere bir sonraki rampaya gitti. Kraliçenin ona verdiği tünel bağlantılarını gösteren haritayı zincir gömleğin altına soktu. Boindel yanında oturuyordu. Arkasında ise Bavrogar ve Bayandis gülüşüyorlardı. Sessiz olun diye tısladı hiddetli arkaya doğru. Keyif pek yerinde değil gibiydi. Kardeşi yanında olmadan kendi rahatsız ve gergin hissediyordu. Rodario hızla son birkaç satır yazı yazdı ve yolda elbiseleri berbat olmasın diye tekrar çözülmüş olan mürekkebin ağzını sıkıca kapattı. Çok eğlenceli olacak diyerek seviniyordu. Biz de böyle bir şey inşa etmeliyiz Furgas. Müşteriler kahramanlar gibi seyahat etmenin keyfini çıkarırlardı. Hayır, keyifli olmayacak diye itiraz etti Goimgar ekşi bir suratla. Miden büzüşecek, sakanı yüzüne vuracak ve kusmak isteyeceksin. Hadi canım, o kadar da kötü olamaz. Ben neler gördüm dedi ve emniyet ipini karnının üzerinden bağlamaya çalıştı. Vagon hareket edip de hızlandığı kısma gelince de dik bir şekilde aşağı fırladığında Rodairo korkusundan çığlıklar atıyordu. Sonra da kusmamak için kendini zor tuttu. Goimgar'ın yüzüne uzun zamandır görünmeyen bir gülümseme belirmişti. Korunaklı ülke, İkinciler Krallığı, Beroin, 6234. Güneş Döngüsü, Kış. Balendin odasında savaş baltasının ağırlığını tartıp havada birkaç deneme savuruşu yaptı ve tek elle yeterince hızlı olup olmadığını kontrol etti. Giderek çoğalıyorlar sayın kralım dedi dışarıdan duyulan kaygılı ses. Gelin de kendiniz görün. Bispor'un konuşması onları çekti anlaşılan. Dışarı çıktı ve bitmek bilmeyen dördüncülerle ikincilerden meydana gelen cüce sıraları boyunca ilerledi. Sonunda Ogro ölüsü kalesinin en tepesinde bulunan terasa çıktı ve kapıların öndeki topraklara baktı. Dışarısı onlarla kaynıyordu. Binlerce büyük ve küçük nokta hareket ediyordu. Havada bir mil kadar ileride kamp kurarak saldırmaya hazırlanan orkların ekşi yağ ve dışkı kokusu vardı. Bağırışların sesleri tepeye kadar ulaşıyordu. Balandil'in uzakta giderek yaklaşmakta olan ahşap saldırı kulelerini görebiliyordu. Boyları 40 adımdan daha yüksekti. Bu şekilde ilk surun mazgallarına ulaşabilirler. Ahşaptan çirkin yapılar rüzgarda eğilmiş gibi duruyorlardı ancak bu görüntü canavarları pek de rahatsız etmiyordu anlaşılan. Yeter ki işlerini görsündü ve ikinciler krallığının kalbine girebilsinlerdi. Kuleler yangın tehlikesine karşı insan derileriyle kaplanmıştı. Saldırı başlar başlamaz hemen yanmasınlar diye çabucak ıslatılacaklardı. Cüce memleketine bu kadar çabuk saldıracaklarını tahmin etmezdim dedi yanında gelmiş olan aşağıdaki kalabalığı seyreden bir spur. Tam takım zırh kuşanmıştı ve cüce memleketlerinde ender rastlanacak kadar muhteşem görünen bir savaşçı görüntüsü sergiliyordu. En az 2000 ork var. Memleketimden destek çağırmış olmam ne kadar da yerinde bir karar olmuş. Kraldan boş yere övgü bekledi. Ork, Boglin, bir avuç ogre, troll ve birkaç kara elf diye sayı tahmininde bulundu Balandil'in. Tunktil Nodono'nun amacını anlatırken yalan söylememiş. Cücelerin ilk savunma hattına yerleşerek canavarların saldırısına hazırlanmalarını izledi. Büyücü insan krallıklarını kolayca ele geçirebileceğini bildiğinden bize bu kadar kalabalık bir orduyla saldırıyor ve bu hiç hoşuma gitmiyor. Çemberler aşınca dağın derinliklerine çekiliriz. Ya sonra? Bizi takip ederlerse kaybederler. Oraları onlardan daha iyi biliyoruz. Suru tutamayacağımızı mı düşünüyorsun diye sordu Bistipur şaşkınlıkla. Senin ve benim 5000 kişilik ordumuz bu kaleyi sonsuza kadar tutmaya yeter. Kötülük korunaklı ülkede üstün geldiğinden bu yana her türlü ihtimali düşünüyorum. Kral en iyi savaşçıların tünel girişlerindeki nöbetçileri çoğaltmaları emrini verdi. Her ihtimali. Sonra sur boyunca ilerledi ve aşağıda biriken yığını tüm boyutlarıyla gözlemledi. Cüceleri yok edip akrabaların yüksek kapıları açmayı dört gözle bekleyen Tiono'nun yarattığı çeşit çeşit aşağılık vardı. Boglin ve orkların üzerlerindeki zırhlar kısa süre öncesine kadar Kraliçe Umilante'nin paralı askerlerine aitti. Canavarları alt edemediler. Balandil'in ilk saldırıya katılıp cücelerin kendilerini neyle savunacağını görmek isteyen yaratıkların düzensiz toplanışlarını seyretti. 2000 savaşçı büyük kapının arkasına toplansın diye sert bir sesle emretti. Hazır olun. Orklar homurdanarak yaklaşırken kapıları açtırdı ve savaşçılarına saldırı emri verdi. Büyük bir memnuniyetle klanının baltalarının böylesine şiddetli bir saldırı beklemeyen ve troller tarafından geri iteklenene kadar geri kaçan orklar arasında öfkeyle savrulduğunu izledi. Ancak geri geldiklerini cüceler çoktan korunaklı ogre ölüsü kapılarından içeriye girmişlerdi bile ve 3 düzine kadar hafif yaralıları vardı. Kapıların önündeki topraklarda ise doğranmış ölü ve yaralı yüzlerce canavar yatıyordu. Cüce halkın birleşik kuvvetleri arasından zafer çığlıkları yükseldi. Birlikte savaşın neler başarabileceğimizi görüyor musunuz? Diye seslendi Balandil'in yukarıdan gururla ve adamlarına bir şey söylemek isterdi mi diye bir Bisupra döndü. Ancak onu hiçbir yerde göremedi. Kornaklı ülke Wairun krallığının 6234. güneş döngüsü kış. Vagonlar tünellerin içinden uçar gibi geçip örümcek ağlarını parçalıyor ve yüzyılların tozlarını havalandırıyordu. Arada sırada büyükçe gölgeler meşale ışığından ürkerek yan tünellere doğru kaçışıyor ve cücelere korunaklı ülkenin altında da bir yaşam olduğunu gösteriyordu. Ancak bunlar zararsız korkak yaratıklar olmalıydı, zira yolculukları kesilmeden devam ediyordu. Beşinciler krallığına batıdan yaklaşıyorlardı. Tunkdil duvarlardaki işaretleri sayıp günün sonunda 250 milden fazla yol aldıklarını hesapladı. Bu şekilde 4 güneş batımı sonra beşincilere ulaşmış olacağız diye açıkladı. Ateş başında dinlenen dostlarına hızla ilerliyoruz. Bağlantı noktası olarak görev gören iki teras arasında yer alan büyük bir salonda mola vermişlerdi. Tavanı doğal kaya sütunlar ve örgü kubbeler tutuyordu. Duvar ve sütunlardaki cüce rünleri buraları kimin inşa ettiğine dair şüpheye yer bırakmıyordu. Çatırdayarak yanıp onları ısıtan tahtaları buldukları kullanılmayan destek kalaslarından elde etmişlerdi. Ejderhayı kandırabileceğimizi sanmıyorum dedi Goyumgar cesareti kırılmış bir halde. Nefesiyle bizi yakacaktır. ''Hadi canım, uzunu boğazına tıkarız, o zaman bir şey yapamaz.'' dedi Bontil çiğnerken. ''Bunun tadı harikaymış Balindis. İlkler tuzlama ve tüslemede gerçekten iyilermiş.'' diyerek övdü. Meraklı bir şekilde jambonun kabuğundaki baharatları tek tek koparıp inceledi. Bavrogor Tunkdil'i dürttü. ''Ona bir bak, harika bir demirci. Dişi demirci değil mi?'' Kızıl kahverengi gözü mutluluktan parlıyordu. Zincir gömleği, demir şeritler, tüm bunlar bir ustanın işi. Demircilik konusunda ne zaman böyle ustalaştın sen bakalım? Tunkdil sırtarak ona ustalık konusunda sessizce hak verdi. Çok daha farklı şeyler söylediğini de duymuştum. Dövüşten önceydi o dedi sırtarak. O anda kalbimi tam ortasında vurdu. Öyle görünüyor. Kadın onu dövüşte yendiğinden beri aralarındaki ilişki geçen her saatle birlikte daha da gelişiyor gibiydi. Tek göz için seviniyordu. Kafana mı vurmuştu? O kadar hızlı konuşmaya yetişemiyorum. Rodario ateşin yanında oturmuş, konuşmalarını takip etmişti ve aceleyle kağıda geçirmeye çalışıyordu. Eseri olabildiğince gerçekçi aktarmak istiyorum. Furkas o sırada terası inceliyor, Narmora ise yanında durmuş, gözcülük ediyordu. Dijerun kendilerinden biraz uzakta yerde oturmuş, silahların etrafını yaymış ve her zamanki gibi hareketsiz bekliyordu. Biraz daha sert vurabilirmiş diye mırıldandı Goyumgar sadece Tunkdil duyacak şekilde. Kralı bu kadar çok sevmeseydim beni sizinle gönderdiği için ona çok kızardım. Çoğu akşam olduğu gibi ilk olarak battaniyesinin altına girip gözlerini kapatan Goyumgar oldu. Barrogor gülümsüyordu ve o sırada oyuncunun her zamanki olduğu gibi kostümlerle dolu çuvalını yine yanında taşıdığını fark etti. Onu iklerde bıraksaydık olmaz mıydı? Rodairo ona kızarak baktı. Asla, içindekiler çok değerli ve belki de kostümlere ihtiyacımız olabilir. Gürültülü bir darbe sesi duyuldu, taşa vurulan tek bir çekiş sesine benziyordu ve tünellerin içinde yankılanarak duyulmaz oldu. Herkes başını çevirip metal rayları inceleyen Furgas'a baktı. Ben yapmadım dedi hemen. Önümüzdeki tünelden geldi. Goyumgar doğruldu. Bunu daha önce de duydum. Korku içinde kalkanına uzandı. Bunlar ölü işçilerin ruhları diye fısıldadı ve kalkanın arkasına büzüldü. Bırak kas bizi korusun. Tunkdil de sesi hatırlamıştı. Mifurdania'dan hemen önceydi dedi sessizce. Aynen buna benzer bir sesti. Bir sinyal mi? Kimin ve ne için? Sessiz olun. Boyundil'in savaşçı içgüdüleri uyanmıştı. Ayağa kalkarak tünel girişine doğru yürüdü. Narmora ise diğer tarafı kolladı. Dikkatli bir şekilde karanlığı dinledi. Kimse nefes almaya bile cesaret edemeden zaman akıp geçti. Sadece Andokai'yi etkilenmeksizin piposunu çıkardı, doldurdu ve yaktı. Balindis ona gülümseyerek aynısını yaptı. Bir şey olmamışçasına tütünü yakmak üzere bir parça göz aldı. Birbirine benzemeyen iki kadının yüzü dumanın içinde kayboldu. Sonunda hiddetli ateşin başına geri döndü. Bir şey yok. Ne bir koku aldım ne de bir şey duydum. Dikkat etmeliyiz. Sesi duyduğum son seferinde tavan başımıza çökmüştü diye uyardı. Tunk dil ve yatmaya hazırlandı. Furgas ve yarı kara elf kadın da yanlarına geldi. Boruları kullanan tek biz olmayabiliriz diye bilgilendirdi Furgas cüceyi. Önümüzdeki raylarda pas ya da kirden iz yok. Bu vagonların düzenli olarak üzerlerinden geçtiği anlamına gelir. Sadece bilmeni istedim. Sağ ol Furgas, bunu kendine sakla lütfen. Parlak sakalım korkudan ölmesini istemem diye rica etti. Korunaklı ülke ikinciler krallığı Beroin 6234. güneş döngüsü kış. Sana yardımcı olabilir miyim Bistipur diye sordu sağdaki nöbetçi nazik bir şekilde. Aksiyan cücenin tünel raylarını açılan kapılara yaklaştığını gördün. Evet, ses çıkartmadan ölebilirsin diyerek aynı şekilde nezaketle karşılık verdi cüce. Aynı anda baltası belirdi ve nöbetçinin korumasız boğazını yukarıdan aşağıya doğru kesti. İki elle gerçekleştirilen bu saldırıya karşı kendi savunmanın bir yolu yoktu. Nöbetçi hırıldayarak öldü. Diğer savaşçı sahilin işaret borusuna, diğerinde savaş değneğine koymayı başardı. Ancak o anda kanlı balta boğazını kesti ve miğferini parçalayarak beynine kadar saplandı. Bu kolay oldu. Bir spor yüzündeki kanı sildi, arkasına döndü ve kısa bir ıslık öttürdü. Bunun üzerine en sadık savaşçılarından iki yüzü koridorda belirdi. Amacımızın ne olduğunu biliyorsunuz dedi kısaca ve rayların bulunduğu salona açılan kapının formülünü söyledi. Gandogar'a ihanet edene acımayın çünkü o da sizlere acımayacaktır. Korunaklı ülke Wyrun krallığının altı 6234 güneş döngüsü kış. Olay 300. mil işaretini geçip tünellerden ayrılıp dar bir köprüye saptıklarında oldu. Altlarında hava ve sonsuz bir karanlıktan başka bir şey yoktu. İçinde cücelerin bulunduğu öndeki vagon son süratle sarsılmaya başladı. Tekerlekler raydan çıkarak kilitlendi. Araç iki teker üzerinde kıvılcımlar saçarak ilerledi ve yolcuların tüm çabalarına rağmen devrilerek taklattı. Arkadan gelen vagonlar kazaya uğrayanları ezmeden önce tam zamanda fren yapabildiler. Tunkdil, Balandis ve Boindil şanslıydılar. Köprünün üzerine düşüp durana kadar yuvarlandılar. Zırhlarıyla eldivenleri ciddi şekilde yaralanmalarını engellemişti. Tunkdil en sonunda dişi demircinin üzerine düştü. Bu durum onu utandırmışa benziyordu. Yüzü kızardı. Dişi cüce yüzüne bakıp bir şey söyleyecek gibi oldu ancak sonra susup ona bakmaya devam etti sadece. O anda Goyumgar'ın çaresiz bağırışları duyulmaya başladı. Özür dilerim dedi Tunkdil ve Goyumgar'a bakmak üzere ayağa kalktı. Zayıf yapılı cüce duvarın kenarında asılı kalmıştı. Elleri kaygan taşın yüzeyinde tutunacak yer arıyordu. Ancak ağır sırt çantası ve zırhı onu aşağı doğru çekiyordu. Bir şeyler yapın düşüyorum. Tunkdil koştu. Bavrogor Goyumgar'dan birkaç adım ileride korkulun üzerinde yatıyordu. Doğruldu ve homurdanarak başını tuttu. Bana hainca arkadan saldırıp tekmeyi basan şey bir ogre olmalı. Ancak o anda yoldaşının durumunu fark etti ve kolunu tutmak üzere ileri doğru uzandı ama geç kalmıştı. Goyumgar'ın dehşet içindeki yüzü kayboldu ve çığlık çığlığa sesi giderek azalarak sustu. Bırak kasadını diyebildi taş ustası sadece. Boindil, Tunkdil ve Balandis olay yerine varmışlardı ancak sadece çaresizlikle karanlığın içine giderek küçülen görüntünün arkasından baka kalmışlardı. Açılın! Andokai aniden yanlarından geçip devasa bir adımla duvarın üzerine zıpladı ve kollarını açarak tüm gücüyle kendini ileri attı. Koyu kırmızı pelerini bayrak gibi arkasından sallanıyordu ve o da sonra karanlığın içinde gözden kayboldu. Cüceler kumaşın uçuşmasının sesini duyabiliyorlardı ancak yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Rodario bir meşale yaktı fakat ışık çevredeki karanlığı aydınlatmaya yetmedi. Uzun bir süre sonra aşağıdaki karanlığın içinde minik açık mavi bir ışık belirdi. Yere çarpıp patladı mı diye sordu Boindil. Şu parlayan şey onun ruhu mu? Tunkdil her zamanki olduğu üzere heykel gibi duran Dujeron'a baktı. Onun davranışlarına bakılırsa sahibesi için kaygılanmıyor gibi görünüyordu ki bu da Tunkdil'e birazcık olsun cesaret veriyordu. Ne yaptığını biliyordur diye düşünüyorum. Işık yaklaşıyor diye bağırdı Balandis heyecanla. Yukarı doğru uçuyor. Derinliklerden şiddetli bir rüzgar uçuştu ve iki şekli yukarı taşıdı. Andokai ve Goyumgar rüzgarın üzerine binmişlerdi. Bora onları köprünün üzerine bırakıp sonra da yok oldu. Maga'nın uzun sarı saçları dağılarak karışmış, Goyumgar'ın sakalı ise bir fare topluluğu içinde yiyecek aramış gibi karman çorman olmuştu. Yüzü bir cesedinki kadar beyazdı ancak başka da bir sorunu yok gibi görünüyordu. Bu inanılmazdı dedi Rodario hayretler içinde. Aklım almıyor saygıdeğer Maga. Değerli hayatınızı hiçe sayarak onu kurtarmak için kendinizi riske attınız. Özür dilercesine Goimbar'a baktı. Tabii bu senin hayatın daha az değerli olduğunu anlamına gelmez. Sen vagona bak diye emretti Andokai. Furgasa sanki bir şey olmamışçasına pelerini düzeltti ve saçlarını yeniden topladı. Tamir edebilir misin? Adam araca doğru yürüdü ve daha uzaktayken başını sallamaya başladı. Tekerlekler yamulmuş, düz gidemezler. Eğildi. Raylar birileri tarafından bozulmuş. Bizler de raydan çıkmadığımız için şanslıyız. Altın ve tiyonyum diye bağırdı vagonun etrafında dolanıp yüklü inceleyen Hiddetli. Yok olmuşlar. Bavrogor keyifsiz bir şekilde uçuruma baktı. Onların nerede olduğunu sana söyleyeyim. Orada aşağıda bir yerdeler ve dünyanın sonuna ulaşana dek düşmeye devam edecekler. Büyücüye baktı. Hayır diyerek dillendirilmemiş teklifi reddetti. Başka bir çözüm yolu bulmalıyız. Sustular. Büyülü silahı yapabilmek için iki önemli unsur eksilmişti. Başarısız olacağınızı biliyordum dedi Goimbar şikayet ederek ama biraz da memnuniyetle. Şuna bak, bence onu tekrar aşağı atabiliriz dedi Boendil hırlayarak. Madenleri kaybettiğimize göre zırlayan bir mücevherciye ihtiyacımız da kalmamış demektir. Ne olmuş yani diyerek bozulan morallerini düzeltmeye çalıştı Tungtil. Kimse beni keskin ateşi yapmak için gerekli olan altın ve tiyonyumu cüce krallıklarını bulamayacağımıza inandıramaz. İşte çözüm bulunmuştur dedi Andokai başını sallayıp zırhını son bir hareketle düzelterek. Güzel, olay atlatılmıştır, yola devam. Yeni bir dağılımla vagonlara yerleşin diyerek işleri düzene soktu. Lider rolüne giderek daha çok ısınıyordu. Bir sonraki yokuşa gelene kadar vagonları sırayla iteceğiz. Gerek yok dedi Maga ve Dujeron'u işaret etti. Korunaklı ülke ikinciler krallığı Beroin 6234 güneş döngüsü kış. Nodon'un ordusu bu sefer de yanlardan saldırıya geçti. Kuşatma kuleleri ilerlemeye başladığında cücelerin okları ıslak insan derilerinde ve arkasındaki tahtalarda delikler açtı ya da kalasları parçaladı ancak hiçbirini deviremedi. Sonunda kulelerden üçü mazgalların önüne kadar geldi. Hücum rampaları açıldı ve orklar çığlıklar atarak kulelerin karnından dışarı fırladılar. Ancak inatçı cüceleri aşmak mümkün değildi. Balandil'in savunmadaki askerlerini başarılı bir şekilde komuta ediyordu ve böylece tek bir saldırgan dahi sıraları aşamamıştı. Kulenin içine için girin ve tahtadan üzerine yer yağı dökün diye emretti. İlk saldırı dalgası sona erip de ikinci sıra ork yukarı tırmanırken. Plan başarılı oldu. Kuleler kısa bir süre içinde alev aldı. Reçineli tahtalar çıra gibi kolayca tutuştu. İpler koptu ve kuleler parçalanarak bulundukları yerde çöktüler. Saldırganlar viyaklayarak geriye kaçtılar. Ancak cüceler bu sefer kayıp vermişlerdi. Son kulenin platformuna saklanmış olan keskin nişancı bir kara elf 14 cüceyi yere sermişti. Yükselen alevler onu korkutmamıştı ve hatta elbiseleri yanmaya başladığı sırada bile oklarını fırlatmaya devam etmişti. Yayının kirişi eridiğinde atışlarına son vermişti. Ölülere rağmen cüceler arasındaki hava oldukça neşeliydi. Ogre ölüsünün teslim olacağına dair herhangi bir emare bulunmuyordu. İyi savaştınız diye övdü Balandil'in onları. Ölen dostlarımızı hep hatırlayacağız. İsimlerini altın harflerle meclis salonunun duvarlarına işleyeceğiz. Gözlerini sakallı savunma askerlerinin üzerine gezdirdi. Terlemişlerdi ancak mutluydular ve kesinlikle yorgun görünmüyorlardı. Vrakkas, orklar diye bağırdı nöbet kulelerinden birinde kısa bir an için geriye dönüp bakan cücelerden biri. Orklar surun içindeler. Yüzlerceydiler ve kendilerini her türlü engelin üzerine atıyorlardı. Kısa süre içinde ilk platoyu ele geçirmişlerdi. Cüceleri aşağılamak için kalkanlarını, balta, kılıç ve mızraklarını sallıyorlardı. Tünellerden geldiler buraya. Yüksek kapıları açamadan onları öldürmeliyiz. Haydi demircinin çocukları diyerek askerlerini kamçıladı ve şaşkınlıklarından uyandırdı. Hiçbir ork bugünü canlı atlatamayacak. Cücelerin arasında bir titreme oldu. Yokuşu çıkarak kendilerini kadim düşmanlarının üzerine attılar. Tek kollu liderleri tam ortalarındaydı ve cesaretiyle onlara örnek oluyordu. O anda salondan bir ogre çıktı ve devasa savaş borusunu dudaklarına götürdü. Sağır edici bir ses duyuldu ve surun diğer tarafından zafer çığlıkları içinde başka bir boru ses cevap verdi. Saldırganların ikinci hücum hareketi başlamıştı. 37. ayrımın sonu sayfa 526.